Hayrım 2, sayfa 7. 2 yılda bir gün. Ne zaman çocukluğum aklıma gelse, çakıl taneleri gibi yan yana dizilmiş hatıralarımın el sürüldükçe beni titreten en koyu kısmını hatırlarım. Bütün ömrümü servetim dediği çocuklarına zarar gelmesin diye kendini unutan babamın salonun tam ortasında Azrail'e çeyiz diye sunulan cansız bedenidir taşların titreten kısmı. İşte o anlar aklıma düştükçe sinekli ve şarkısız odalar katılmadan kaybettiğim savaşları bana bir bir anlatır. Yıllarca ölümüm kendime ait bir evin tenceresinde kaynasın diye tüm hayallerini tekaüt olunca alacağı birikmiş paraya bağlayan mıymıntı banka memuresiyle cebelleşerek bahşiş bile bırakmadan aldığı o kutsal paranın tamamını kocaman kerpiç eve gözünü kırpmadan harcayan babamın bedeni titretir durur o günlere dokundukça. Nasıl dokunmasın ki? 6 yaşıma kadar gördüğüm en güçlü adamdı babam. Yüzü bütün babalardan daha güzeldi. Bütün ansiklopedileri ezbere bildiğini zannederdim. O, harbi hangi taraftan katılsa saflarını zafere ulaştırırdı. Buna da inanırdım ama vücuduna tebelleş olan lanet bir mikrop karşısında bedeni koca bir dağdan küçük bir çakıl taşına dönüşen babam o gün hepimizin yüzünü uzun bir kışa çeviriyordu. Elveda ediyordu hepimize. Ot yemekleri yüzünden öğün atlamaksızın kavga ettiği anneme, servetim dediği çocuklarına, hasta yatağından ne zaman baksa Hamlet'in gençliğini hatırlattı bana. Babam duvarları badanalı salonun orta yerinde bizimle vedalaşırken bizler bu kez erkeklik imtihanından sınıfta kalmış bedenine anlam vermeye çalışıyorduk. Ölümün ne olduğunu bilmezdim o yaşlarda. Sanırdım ki ölümlerimize çarparsa çarpsın yeryüzü konuşmasına devam edecek. Üstelik ölüm çocuk aklımca fazla ürkütücü değildi benim için. Babamın Azrail ile tanıştığı o anlarda Mustafa randevusuna geç kalmış sevgili gibi koşuştururcasına okuyan komşumuzun dudak hareketlerine takılmıştı gözüm. Misafirini yolcu etmeye hazırlanan ev sahibi hallerine çok yabancı duruyordu aceleciliği. Sözleri bir uğurlama sözüne benzemiyor. Üzerine yapışan tedirginliğe bir anlam veremiyordum. O yaşlarda tedirginlik deyince aklıma kar yağarken gün boyunca sırılsıklam ettiğim paçalarımı annemden saklama telaşı gelirdi. Garipti komşumuzun tedirginliği. O herkesten ceval adam, bir kahraman gibi herkesi yine karşısına almış, yalvaran bütün gözlere inat tek söz dahi etmiyordu. Dikkatle baktığım annemin yüzünde ve ellerinde ise o yaşlarda anlamadığım, şimdi ise keşke hiç anlamasaydım dediğim bir dinginlik hakimdi. Bazı kadınlar zılgıttan beslenir bu topraklarda. Sesleri ne kadar fazla sokağa taşarsa üzüntülerini o kadar çok taçlandırdıklarına inanırlar. Çünkü bağırarak söylenen her ağıtın hayranı fazladır. Bazı kadınlar ise başlarında Yemenileriyle doğuştan bir soylu gibi davranırlar. Ne ölümün çığırtkan tarafları onları başka bir insana dönüştürebilir ne de 40 gün 40 gece sürecek şamatalar. Asiller kamerasında yetişmiş bu evlatlıklar karşılaştıkları olağan dışı durumlarda bile hiçbir şeyin sükunetlerini bozmasına izin vermezler. Belki annem o sessiz kavme ait bütün kadınlar gibi şu sırrı fark etmişti. Bir hüznü en iyi anlatan şey sessizliktir. Aradan bir saate yakın zaman geçti. Sokaklarda beni gördükçe başımı okşayan birkaç adam salona girmiş, bütün direnmelere rağmen babamın suçlu muamelesi gören bedenini battaniyeye sarıp bahçeye doğru taşımaya başlamışlardı. Evdekiler bir kaleyi savunurcasına bütün güçleriyle babamın bedenini bırakmak istemiyor, o adamlar ise hiçbirimize aldırış etmeden battaniyeyi çekiştiriyorlardı. Bizimkiler sonunda pes etti. Babamın ölgün bedeni sarmalandığı battaniye ile bir daha olmamacasına kayıp gitmişti ellerimizin arasından. Savunanlar yenilgiyi baştan kabul etmiş olur. Bunu anlamak benim için erken, insanlık için bir fazlalıktı. Çocukken ölümün bir son olduğunu bilmezdim ben. Ölüm yaşamak kadar sıradan ve bahsedilmiş bir konuydu benim için. Nasıl olsa ölen herkes 2 yılda bir pazar günü dünyaya gelecek. Dönenler ile kalanların hasreti tüm ihtişamıyla o pazar günü giderilecekti. Babamın da bir pazar günü geleceğine o kadar çok inanmıştım ki, ille de o pazar günü. Benim korkum işte tam bu noktada başlıyordu. Korku sarışınların ve çocukların üstünde fazla şık durur. Benim üstümde ancak bir kuşkuya dönüşüyordu. Gidenlerin dünyaya döneceği o tek pazar gününün hasretimi gidermeye yetmeyeceğinden korkar, aklımda olmadık şekilde tepinen sorulara yanıt arardım. Saat kaçta gelecekti, nasıl gelecekti, neyle gelecekti? O bir pazar, o tek gün yetmezdi ki bana. Beni esas üzen, ürküten ve sağ kalanların ortasında zaman zaman kulluktan bezdiren duygu da o pazar gününe ait belirsizliklerdi. Yıllarca bekleyip durdum her pazar. Savanada yağmuru merak eden gergedanlar gibi beklemek. Her pazar sabahı sokağın başında babama koşacağım anı düşündükçe iflah olmayı bilmeyen tereddütler. Hiç gelmedi, hiçbir zaman, hiç gelmeyecek. Bir gün anladım ki ne gidenin geldiğine şahit olan bir kimse var ne de kalanların özlemini gidereceği bir pazar. Benim aynadaki karşılıksız yüzüm işte bu gerçeği anladığı gün bir daha hiç iflah olmadı. Yalnızlığın icadıydı 1984. Bıraksalar sefer tasımla yoluma gidecektim. Ben küsünce adımı söyleseler dönüp bakmazdım. Ama küsmek en çok evlenince işine yarar kadınların. Abim belki de bu gerçeği bilmeden evleniyordu. İki yabancıyı bir evin içinde hizaya getirmek için bizimkilerin, varlıkları dillerden düşmeyen zengin ve kibirli yeni akrabalarımızın usandıran çabalarını gördükçe askerden yeni gelmiş abime hayranlığım her gün biraz daha artıyordu. Bütün gün parmakları moruruncaya kadar işledikleri oyalar yetmezmiş gibi şehirdeki bütün manifaturacıları mesleğe başladıklarına pişman eden kadın atalarımın ne zaman uykuya daldıklarını, ne zaman uyandıklarını ise bir türlü anlayamıyordum. Ben ne kadar erken kalkarsam kalkayım, onlar çoktan başka bir mefruşatçının yolunu tutmuş oluyordu. Eve döndüğümde ise gün içinde bitirdikleri yastık örtülerinin işlemelerini birbirlerini kıskandırıcısına özenle anlatıyorlardı. Çeyizin önemini artıranlar aslında evlenecek kızlar değildi. Çeyizin önemini artıranlar her şeye burnunu sokmaktan fazlaca keyif alan, kocaları eve her geldiğinde yeniden evlenen öteki kadınlardı. Endüstriyel ve ekonomik gelişme insan olmaktan bu kadar önde ise kesinlikle bunu kadınların azalmayan ticari iştahına borçlu. Çeyiz meselesi aylarca sürüp gitti bizim evde. Dantelaların, porselen tabakların, evde giyilecek ve misafirlere sunulacak diye ikiye ayrılan terliklerin ve benzeri bu denli önemli olduğuna dair 5 yıllık sağlam bir eğitim alsam meseleyi bu kadar iyi anlayamazdım. Düşünün ki ablama o muazzam çeyiz konuşmaları esnasında patates kızartması istediğimi söylediğimde bütün kadınlar söz birliği etmişçesine bana saldırıyordu. O yaşımda idrak ettiğim şey 5 kadını bir araya getirmenin en kestirme yolu çeyiz hazırlama komisyonlarının gizemli çekiciliğiydi. Bütün bu olan bitenlerin arasında benim esas ilgimi çekense dünürlerin evlerine yeni aldıkları renkli televizyon ile videoydu. Hem de uzaktan kumandalıydı. Abim ise yavaş yavaş değişiyordu. Bunlardan ilki yengemin anne babasına tıpkı yengem gibi hitap etmesiydi. O değişe dursun benim için öncelikli mesele yengemlerin evine alınan eşyalardı. İlk otomobili onlar almıştı mesela. Kayısı bahçelerine su kuyusu açtırmayı akıl eden ilk onlardı. Ne için olduğunu bir türlü anlayamadığımız başka bir ev onlar tarafından alınıp kiraya verilmişti. Söylentilere göre de kahvaltıda her sabah sucuk yerlerdi. Abim görmüş, geçenlerde istedikleri zaman film izleyecekleri bir alet getirmişler evlerine. Televizyona bağladıklarını söyledikleri bu alette Ferdi Tayfur'un İki Acıklı filmini geçen akşam peş peşe izlemişler. Evin perdelerini çekmeyi unutmadan. Hepimizin hayretle dinlediği ve akıl sır erdiremediğimiz bu aleti bir an önce görmek için evin bütün külfetini dünürlerimizin evini ziyaret etme kararını çoktan vermişlerdi bile. Düğün tarihini üçüncü kez konuşmak için haber salınacak, sabah erkenden o eve gidilecek, gelinimize iki çift hediye toprak götürmek unutulmayacaktı. Ben okula gitmemek için ailemi nasıl ikna ettiğimi hatırlamıyorum. Öğretmenimiz hasta dememe kimse inanmasa da inanmış gibi görünmelerinin sebebi aslında kendi içlerindeki kıyametti. Yeni alınan ve daha önce hiçbir yerde görmediğimiz uzaktan kumandalı, renkli televizyon ile bir filmi arka arkaya iki kez izletecek teknolojiye sahip videoyu görmek için sabahın ilk ışıklarında topluca uyanmıştık. Bahsini açmadığımız merak, kimsenin birbirine bahsetmediği ama herkesin bildiği bir sırdı. Kahvaltı mı yapmıştık, yoksa kahvaltı bizi zeytine mi çevirmişti bilmiyorum. O sabah evin bütün fertleri zararsız duvar yazısına dönmüştü. Her şey sabırdan ve gürültüden uzaktı. Saat 10 gibi geleceğimizi bildirdiğimiz dünürlerimize bu gidişimiz daha önceki ziyaretlerimize benzemiyordu. Elimiz boş gitmeyelim diye alınan iki çift çorabın yanına esmer bulgurla yapılan kısır ve aceleyle yapılan mercimekli köfteyi iliştirmeyi ihmal etmemişti. Beni götürmekten vazgeçmesinler diye hiç konuşmamayı akıl edecek kadar büyümüştüm artık. Sofra bezini bile ikiletmeden mutfak penceresinden silkeledim. Sofra bezinin kaç kez silkelendiğini, o zavallı bezin gördüğü zulmü ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Kapıda bizi yengem olacak kız kurusu karşıladı. Zengin olmasalar kesinlikle evde kalacak kızlardan biriydi yengem. Bilirsiniz, zengin ailelerin kızları kendileri istemedikçe asla evde kalmazlar. Günün birinde hiçbir evi ziyaret etmeyen beyaz atlı prens ilk gün o eve uğrar. Abim ilk gün o eve uğradı. Bizimkiler oğullarını evermek istediklerinde akıllarına ilk o kız geldi. Bütün güler yüzümüzle kapıdan içeri adım atarken benden uzun, herkesten şişman kadınların kollarının altından süzülerek aceleyle misafir odasına koştum. Onlar yanak yana öpüşmeye, birbirlerine inanmadıkları iltifatlar etmeye devam etsinler. Benim derdim kumandası olan renkli televizyon ile video aletini bir an önce görmekti. Misafir odasında olacağını tahmin etmiştim ama oturma odasına koymuşlar. Koltuğa yaslanırken çıkardığım sesten dolayı herkes bana öfkeyle bakmıştı. Bir çocuk ne bilsin enlemlerin farkını. Üzeri dantelle örtülmüş televizyonun ve televizyon dolabının alt rafına konmuş videonun karşısında birkaç saat sessizce durduğumu hatırlıyorum. Yengem çayları getirdikçe güzelliğine metiyeler diziliyor, abimle ilgili bütün iyi huylar ballandırılarak anlatılıyor. Sıra bir türlü televizyonu açma merasimine gelmiyordu. Karşılıklı işkence dedikleri bu olsa gerek. Dünürlerimiz aslında amacımızın kuru bir ziyaretten ibaret olmadığını biliyordu. Bizimkiler ise onların haince beklediği ricada bir türlü bulunmuyordu. "Film izlemeyecek miyiz?" diye sorarak oyunu bozan yine ben oldum. 40 yıl çalışılsa başarılamayacak bir kibirle televizyonu açan Aysel teyze, perdeleri bana çektirmiş ve kimse görmeden tehditkar kaş göz hareketleriyle uslu durmam gerektiğini tembihlemişti. Beni o kadının tehditleri korkutmazdı ama kafamdaki efsane rahat bırakmıyordu. Ferdi Tayfur'un kör olduğu, karısının Sümer Tilmaç ile onu aldattığı sahnede herkes garip sesler çıkararak ağlarken beni gülme tutmaz mı? Terlikler üstüme gelmeye başlamıştı bile. Filmin adı Zavallı Kör Şarkıcıydı yanlış hatırlamıyorsam. O dönemin film adları insanoğlunun dibe çöküşünü hatırlatan başlıklardan oluşuyordu. Mesela Zavallılar, Yetimler, Boynu Bükükler, Ağlaya Ağlaya Sağır Olanlar, Acılı Çamaşırlar, Ağlamadan Gözünü Kaybedenler vesaire. Onların gözlerindeki yaş dünyayı unutmaya devam etsin, benim gözüm mutfağa her gidişinde kumandayı şalvarının ceplerinde taşıyan Aysel teyzeydi. Film biter bitmez Aysel teyzenin mutfağa gitmesi beni koltuğumdan etmişti. Bir ara kumandayı çatıya çıkmaya yarayan merdivenin üstüne koyunca kumandaya dokunma vaktimin geldiğini anlamıştım. Artık onunla baş başa kalmış birbirimize bakıyorduk. Çok az bir zamanım vardı. Bir an evvel kumandaya ve üstünde sıra sıra dizili duran tuşlardan birine dokunmam gerekiyordu. Kumandayı elime alarak evirip çevirdim. Altına üstüne iyice baktım. Dayanamayıp anlamsızca sıralanmış tuşlardan birine dokundum. Sonra ne mi oldu? Kumandanın tuşlarına hangi odadan, hangi uzaklıktan basılırsa basılsın, televizyonun bozulacağını ve bir daha çalışmayacağını sanıyordum. Aysel teyzenin beni yerime çivileyen bakışlarını artık korkusuzca sergileyeceğini, kız kurusu yengemin sinirlenip odasına koşarak ağlamaya başlayacağını, bizimkilerin çeşitli beddua girişimlerinde bulunacağını. Korkup hızla evden kaçtım. Ekranda son yazmadan kimsenin beni aramaya çıkacağını tahmin etmiyordum. Yanılmışım. Bırakmadılar ki yaşlı bir aslanın öldüğü gün sefer tasımla yoluma gideyim. Kervanla birlikte gidecekler. Adlarını iki fotoğraf ve bir ilmi haberle muhtara yazdırmak zorundaymış. Bana ne dedim? Canım sıkılmasaydı. Ayrım sonu. Sayfa 15.